Ayrım 19. Pazarlık yok. Uğur Dündar. Sayfa 316. İkinci Kürt Devleti kuruluyor. Büyük Kürdistan hayal olmaktan çıkıyor. 17 Eylül 2015 Sözcü. Emekli Büyükelçi Elekta, PKK belasını def etmek için neler yapılması gerektiğini, yani çözümü açıklıyor. Sevgili okurlarım, bilge diplomat Şükrü Elekdağ ile söyleşimizin PKK tehdidinin değişen parametrelerini ele aldığımız dünkü bölümünde, PKK-PYD'nin Rojava'da Batı dünyası tarafından desteklenen yeni bir Kürt özerk yapılanmasına, yeni askeri imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunun altını çizdik. Bugün de çözümü konuşacağız. Uğur Dündar. Sayın Elekdağ, terör tehdidindeki bu ağır durum, ülkemiz açısından PKK-Kürt sorununun çözümünü kuşkusuz çok daha zor bir hale getiriyor. Sizce Türkiye ne yapmalı? Türkiye'nin dibinde ikinci Kürt devleti kuruluyor. Şükrü Elekdağ. İlk belirtmek istediğim husus, son iki yılda PKK-Kürt sorununu etkileyen parametrelerde köklü değişiklikler meydana geldiğidir. Sorunun temelinde hiç kuşkusuz Türkiye'nin kendi iç dinamikleri bulunmakla birlikte dış etkenler birden büyük boyutlar kazanarak çözüm seçeneklerini Türkiye'nin irade ve etkisi dışında şekillendirme gücünü kazanmıştır. Orta Doğu jeopolitiği baş döndürücü bir hızla yeniden dizayn ediliyor. Özellikle Suriye Kürtlerinin fiili özerklik gerçekleştirmeleri Büyük Kürdistan projesini bir hayal olmaktan çıkarmış ve bölgede yaşayan Kürtler açısından somut bir hedef niteliği kazanmasına yol açmıştır. Suriye Kürtlerinin de Irak'ta olduğu gibi kendi özerk devletlerini kurmaları sadece bir zaman meselesidir. Düşünün, Türkiye'nin yanı başında bağımsızlık yolunda iki özerk Kürt devleti kurulunca, Güneydoğu'da büyük kısmı HDP'ye oy vermiş olan Kürt vatandaşlarımızın bundan daha azına razı olmaları mümkün müdür? Realist bir çözüm önerisinin dikkate alacağı en önemli nokta budur. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-PYD'nin Kuzey Suriye'de bir hakimiyet alanı oluşturmasına engel olmak istedi ama ABD buna karşı çıktı. Elekdağ, doğru. Şimdi çözüm açısından ikinci önemli noktaya geliyorum. Ülkemizin en yakıcı sorunu olan terör ve Kürt sorunu iç içe geçmiş olsa bile, sorunun halli için bu ikili arasında bir ayrım yapmak zorunludur. Doğru tedavi için doğru teşhis gerekli. Bu bakımdan ilk önce şu soruya yanıt aranmalı. Kürt sorunu mu PKK'nın doğmasına sebep olmuştur, yoksa PKK mı Kürt sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur? Bu sorunun gerçekçi yanıtı PKK'nın Kürt sorununun bir türevi olduğudur. Böyle olunca realist bir çözüm önerisi PKK'nın sürdürdüğü bu savaşın toplumsal dayanaklarının ortadan kaldırılmasını hedef almalıdır. Daha somut bir ifadeyle çözüm için Kürt sorununun sosyal, siyasal, ekonomik, temel ve kültürel haklar boyutlarının ele alınması ve bu alanlardaki eksikliklerin telafisine odaklanılması zorunludur. Burada ölçüt, AB ülkelerinin çoğunluğu tarafından deneyim süzgecinden geçmiş fiilen uygulanan standart ve normlardır. Bu bağlamda kültürel çoğulculuğun eşitlik ve özgürlük ilkeleri çerçevesinde sağlanması ve daha çıkmayı önleyecek kapsamlı sosyoekonomik önlemlerin alınması çözümün en önemli halkalarını oluşturacaktır. Bu adımların atılması PKK ile mücadelede alınacak sonuçlardan tamamen bağımsız olmalıdır. Zira kültürel haklarını kullanabilen, kimliği güvence altına alınan, eşit vatandaşlık hukukundan istifa eden, refah makasının kapatılması yolundaki önlemlerden yararlanan ve ulus devlet yapısını bozmayacak şekilde yerinden yönetim talepleri karşılanan Kürt toplumunun PKK'ya verdiği destek zayıflayacak ve etki alanı daralacak olan örgüt büyük bir olasılıkla zamanla tecrit edilecek ve marjinalleşecektir. Demokratik özerkliğe kesinlikle hayır. Güçlü yerel yönetimlere evet. Elekta, Avrupa Birliği, halka en yakın idari yapı olan yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve özerkleştirilmesini gelişmiş bir demokrasinin temel taşı olarak görüyor. Yerel yönetimler şartının demokratik özerklik ile hiçbir benzerliği yok. Demokratik özerklik, esasında Kuzey Irak örneğinde olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı erklerine sahip, ismi konmamış bir federe devlet statüsüdür. Bu statü, self-determinasyon, kendi kaderini tayin edebilme hakkına dayanmakta olup, anayasamızın öngördüğü değişmez ilkelere ve özellikle üniter devlet yapısına aykırıdır. Buna mukabil, Avrupa yerel yönetimler şartı, katı merkeziyetçi yönetim anlayışından vazgeçerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesini öngörmektedir. Bakınız, bu konuda Türkiye'de ve Avrupa'da en yetkili kişilerden biri olan Profesör Ruşen Keleş ne diyor? Yerel yönetimleri halka en yakın kurullar olarak geliştirmek ve daha özerk kılmak, sanayileşmiş Batı ülkelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve titizlikle sahip çıkmaya çalıştıkları demokratik ve çağdaş değerlerin başında yer alıyor. Batı, yerel yönetim olgusunu ulus devleti parçalamak için değil, bütünleştirmeyi kolaylaştırmak için bir araç olarak kullanmaya önem veriyor. Bölge yerel yönetimlerine giderek daha büyük sempatiyle bakılmasının ardında yatan başlıca neden de bölüp parçalanmak değil, bütünleşmeyi daha iyi gerçekle sağlamaktır. Esasen şartı kabul etmiş bulunuyoruz. Bütün mesele koyduğumuz bir düzene rezervi kaldırmak ve uygulamak. Dündar. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına tanıdığı tüm özgürlükler Türkiye'de de hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan uygulanacak ve çağdaş bir demokrasi olacak. Amacımız esasen bu. Ama HDP'nin ana dil konusundaki talepleri ne olacak? Tabi bir de %10 barajı var. Seçimlerde baraj %3'e indirilmeli. Elekta. Avrupa Birliği özgürlükler hususunda ne uyguluyorsa Türkiye'de onu kısa bir zaman diliminde uygulamayı taahhüt edecek ve bunu bir takvime bağlayacak. Hedef, Avrupa Birliği standartları uyarınca Türklerle Kürtleri aynı hukuku ve aynı hakları paylaşan vatandaşlar haline getirmek. Ana dil alanındaki taleplere gelince, Avrupa Konseyi'nin hazırladığı Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri şartı, bölgesel ve azınlık dillerinin öğretilmesi ve bu dillerde eğitim yapılması ile kamusal alanda kullanılmasını öngörüyor. Fakat şart, elimdeki bilgilere göre, sadece Danimarka tarafından uygulanmış. Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avusturya şartı imzalamış fakat onaylamamış. İsveç, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ise şartı imzalamamış bile. Bu durum, Avrupa Birliği ülkelere, ana dilde yayın ve eğitim ile ana dilin kamusal alanda kullanılması konularında gayet farklı düzenlemeler olduğunu ortaya koyuyor. Ana dilde eğitim ve ana dilin kamusal alanlarda kullanımı hususunda Avrupa Birliği henüz yerleşmiş bir standart ve normdan hayli uzak. Bu durumda Türkiye açısından da bir uyum mecburiyeti yok. Standart bir uygulama ortaya çıkınca Türkiye bunu değerlendirir. Seçim barajına gelince, Avrupa Birliği ülkelerinin 9'unda baraj yok. Geriye kalanlarda ise baraj %2 ile %5 arasında değişiyor. %10 barajın adaletle bağdaştırılamayan sonuçlara ve çok ciddi bir temsil sorununa yol açtığını biliyoruz. Barajı %3'e indirmeliyiz. Dündar. Güzel de, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda bunlar atılması zor adımlar değil mi? Elekta. Bu öneriler Türkiye'ye demokratik bir toplum yapısı kazandırmayı öngörüyor. Aynı zamanda PKK'nın elinden Kürt halkına hakları verilmiyor iddiasını alarak uluslararası alanda Türkiye'ye karşı yürütülen karalayıcı kampanyaya son verecek. Ama gerçek amaç katılımcı ve çoğulcu demokrasi oluşturmak ve sosyokültürel farklılıkların barış içinde bir arada yaşadığı bir siyasi sistem yaratmak. Bu amaçla belirtmiş olduğum dört alandaki adımlar az önce söylediğim gibi PKK ile mücadelede alınacak sonuçlardan tamamen bağımsız olarak atılmalıdır. Dündar. Bir de bölgenin terörist üreten sosyoekonomik yapısını değiştirmek gerekiyor. Elekta. Tamamen öyle. Gençlerin ovadan dağa çıkmasını engellemenin yolunun ülkemizin terörist üreten sosyoekonomik yapısının değiştirilmesinden geçtiği gerçeğine bugüne kadar gerekli önceliğin verildiği söylenemez. Gelecekten umudunu yitirmiş, işsiz, parasız, eğitimsiz ve çevresiyle devlete öfkeli olan bu bölgenin gençleri her türlü etki ve provokasyona açıktırlar ve bu halleriyle PKK'nın ağına düşmeye hazır terörist adaylarıdır. Demek ki PKK sorununa çözüm bulmada kilit unsurlardan biri, terörist üreten sosyoekonomik yapıyı değiştirmek oluyor. Bu sorunun çözüm yolu, kamu girişimciliğine dayalı kapsamlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma programı çerçevesinde bölgede istihdam ve iştirak gücü yaratılmasından, eğitimle sağlık alanlarında hızlı bir seferberlik başlatılmasından geçiyor. Bu da ancak devlet yatırımlarıyla kamu iktisadi teşebbüsleri kurmak ve bu şekilde istihdam ve gelir yaratmakla olur. Devlet tarafından fabrikaların kurulması ile istihdamın sağlanması, bölge halkınca devletin kendilerini sahiplendiği ve koruyucu ve kollayıcı görevini üstlendiği şeklinde algılanacak, bölgede yaşayan vatandaşın kendini vatandaş gibi hissetmesine yol açacaktır. Dündar. Ne var ki PKK, ekonomik ve sosyal alandaki projeleri tahrip ediyor. Bunları kendi varlığına tehdit olarak görüyor. Bu da bizi terörle mücadele stratejisine getiriyor. Sadece güvenlikçi önlemlere odaklanan bir stratejiyle PKK-Kürt sorununu çözmenin mümkün olamayacağı Türkiye'nin 30 küsur yıllık deneyimiyle sabittir. Ancak terör sorunu varlığını sürdürdüğü müddetçe hem bireyin hem de devletin güvenliğinin sağlanması devletin varlığından kaynaklanan bir sorumluluktur. Bu bakımdan terörle mücadele en etkin biçimde sürdürülecektir. Geçmişte yapılan büyük hatalardan ders alınarak PKK ile mücadele stratejisi şu esaslara dayanmalıdır. 1. Silah bırakmadığı sürece PKK veya Öcalan ile asla müzakere edilmemelidir. Elinde silah olması nedeniyle PKK, Kürt siyasetinin tekelini almış ve HDP ile ondan önceki partileri sözcüsü gibi kullanmıştır. Örneğin HDP, PKK'nın amaç ve hedeflerini sanki oylarını aldığı etnik tabanın eğilim ve talepleriymişçesine açıklamak zorunda kalmıştır. Eğer HDP ve lideri Demirtaş sorunun değil de çözümün bir parçası yapılmak isteniyorsa ki bu hedeflenmelidir, PKK'nın baskısından muhakkak kurtarılmalıdır. Bunun için de örgütün etkisiz hale getirilmesi zorunludur. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi yegane çözüm yeri olarak kabul edilecektir. 3. Halkın muhatap alınması ve sivil siyaset kanalıyla çözüm aranması için mekanizmalar oluşturulmalıdır. 4. PKK-PYD tehdidi öncelikle iç ve dış tehdit olarak saptanmalı, milli güvenlik siyaset belgesine bu niteliğiyle kaydedilmeli ve askeri güçle PKK'nın bölgedeki hakimiyetine son verilerek vatandaşlarımızın PKK tutsaklığından kurtarılması ve iradelerini serbestçe ortaya koyabilmeleri sağlanmalıdır. Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne kasteden bu tehdidin üstüne milli seferberlik anlayışıyla gidilmelidir. 5. Türkiye, elindeki kuvvetli ekonomik ve siyasi kozları kullanarak Barzani'nin topraklarındaki PKK unsurlarını def etmesini sağlamalı, bu baskılar sonuç vermezse uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkına başvurmaktan çekinmemelidir. Eskisinden farklı bir durum mevcut. Artık PKK ile başları ve militanlarının Suriye gibi gidecek bir yerleri var. Bu bakımdan Türkiye bu yoldaki baskı ve eylemlerinden daha kolay sonuç alabilir. 6. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in basına sızan konuşma kayıtlarındaki çarpıcı ve sarsıcı açıklamalar TSK'nın özellikle Güneydoğu'da tamamen profesyonel yapıya geçmesinin zorunlu olduğunu gösteriyor. Keza TSK'nın Siklet merkezinin doğuya doğru kaydırılması, niceliksel olarak küçültülme ve niteliksel olarak yükseltilme yoluyla daha etkin ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmasının gereği her zamankinden daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin teröristlerin güven duygusunu ortadan kaldıracak, yüreklerine korku salacak ve onları teslim olmaya zorlayacak, tereyağdan kıl çeker gibi hava, kara operasyonları yapan uçar birliklere ihtiyacı var. Bunlar terörist elebaşlarını baskınla inlerinden kaçırmalı ve adalete teslim etmelidir. İsrail 4200 kilometre uzaklıktaki Entebbe'ye baskın yapabiliyorsa, TSK'nın yanı başımızdaki PKK üslerine böyle bir operasyon yapamaması kabul edilebilir mi? Faşizme dur demenin yolu, demokrasiden ve sandıktan geçer. 13 Eylül 2015 Sözcü. Nereye gitsem? Kimle konuşsam hep aynı soruyla karşılaşıyorum. Uğur Bey, ne oldu da terör 7 Haziran seçimleri sonrasında birdenbire azdı? Ben de başlıyorum anlatmaya. Adı ne olursa olsun, PKK ile müzakereler, küresel gücün bastırması ve AKP'nin de peş peşe yapılacak anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi gibi çok kritik süreçlerde çatışmazlık ortamına ihtiyaç duyması nedeniyle 2009'da Oslo'da başladı. Oslo masasında ortada İngiliz oturuyor, bizim MİT ile terör örgütü temsilcileri onun sağında ve solunda yer alıyorlardı. O görüşmenin en dikkat çekici ve asla unutulmaması gereken bölümü, bir MİT yetkilisinin PKK'nın şehirleri, hatta metropolleri patlayıcı deposu haline getirdiğinin kendileri tarafından bilindiğini söylemesiydi. Bu konuşma çok ama çok önemliydi. Zira aradan yıllar geçip 7 Haziran seçimlerinden sonra terör ülkeyi kan gölüne çevirince Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı itirafı yapacaktı. Oslo'dan sonra pazarlıklar İmralı Adası'nda terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'la sürdürüldü. Görünürde her şey güzel gidiyordu. Akil insanlar topluluğu yurdu geziyor, içeriğinde ne olduğunu bilememelerine rağmen halka açılım sürecinin faziletlerini anlatıyorlardı. Ha burada teröristlerin ulusal kahraman havasında karşılanmaları ve Türk yargısının PKK'ların ayağına kadar götürüldüğü rezaletleri bir yana bırakılırsa, eli silahlı PKK da AKP'nin devletteki iradesi de gidişattan çok memnundu. Hele Abdullah Öcalan'ın Nevruzlar'da verdiği mesajlara diyecek yoktu. AKP işte bu iklimde yaratabileceği siyasi rantı fazlasıyla elde ediyordu. Çatışmazlık ortamında gerçekleşen kritik seçimlerden umduğunun ötesinde kazançlı çıkıyor, Kürt seçmenlerin büyük çoğunluğu oylarını AKP'ye veriyordu. Ancak hiç beklenmedik iki gelişme yaşanacak ve bu yalancı bahar ansızın sonlanacaktı. Bunlardan biri, AKP'nin feci yanlışlıklarla dolu Suriye politikasında önünü görememesinden kaynaklanıyordu. Zira Erdoğan-Davutoğlu ikilisi, Orta Doğu'da yeniden Osmanlı hayali peşinde koşarken, PKK-PYD'nin silahlı gücü bizim sınırımızın dibinde, yüzlerce kilometre uzunluğunda bir toprağa ve bayrağa sahip olmuştu. Dengelerin değiştiğini geç de olsa fark eden AKP iktidarı, karşı hamle olarak IŞİD'i el altından destekleyip PKK-PYD'nin önünü kesmeye çalıştı ancak küresel gücün şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Çünkü onların yeni müttefiki ve İsrail'in Şii tehdidine karşı güvencesi, artık Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki ruh ikizi olan AKP yönetimi değil, daha seküler buldukları Kürtlerdi. Bu destek birçok kez dile getirildi. Diplomatik üslupla Türkiye'ye PKK yerine IŞİD'in üzerine gitmesi önerildi. İkinci nedene gelince, PKK sadece toprak ve bayrak sahibi olmakla yetinmemiş, açılım sürecindeki AKP gafletinden yararlanarak dilediği ölçüde silahlanmıştı. Öyle ki terör örgütü Türkiye'de bazı bölge ve kentleri adeta bir patlayıcı deposu haline getirmişti. Ayrıca bu bölgelerde adı konulmamış fiili bir özerklik durumu da ilan etmişti. Toprak, bayrak ve silahın yanı sıra kendi öz güvenlik teşkilatı, mahkemeleri, gümrük kapıları ve yerel yönetimler üzerinde büyük gücü vardı. İş yeri ruhsatları bile PKK'ya yapılan ödemeler sonrasında alınabiliyordu. Bu vahim tablonun oluşumuna dur demesi gereken siyasi güdüm altındaki devlet kurumları ise olup biteni sadece seyretmekle yetiniyordu. Yalancı çatışmazlık baharının son günü 7 Haziran oldu. AKP'nin baraj altında kalmasını bekledi HDP, o günkü seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak 80 milletvekiliyle meclise girince açılıma nokta hemen konuldu, sonrası malum. Sırtını küresel güce dayayan ve AKP'nin akıllara durgunluk veren yanlışlarından yararlanıp iyice palazlanan PKK, lanetlediğimiz terörü tırmandırdı. Bunda ileriki yıllarda dosyalarının yeniden açılacağı kesin olan Suruç katliamı ve hemen sonrasında iki polisimizin uyurken başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmeleri gibi provokasyon kokan olayların tetikleyici etkisi var. Sevgili okurlarım, şimdi yapmamız gereken bu gerçekleri iyi bilip sağduyuyu elden bırakmamaktır. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek isteyenlerin yazdığı korkunç senaryoya geçit vermemektir. Kardeş kavgasına yönelmemek, asla bölünmemektir. Dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun bu cennet vatana, cumhuriyete ve demokrasiye sevdalı herkesin el ele vermesi ve 1 Kasım'da kullanacağı oyla bölücü faşizme dur demesidir. Kitabın sonu, 23 Kasım 2016, sayfa 325.